Ayrım 22.
Müfit ev sahipliğinin avantajıyla ön sözü kullanmak istedi. Müzehher'i unutma. Cavidan bu hatırlatmayla Müzehher Hanım'ı Vala Nurettin'in gölgesinden çıkarıp asıl bulunması gereken zemine oturtmak istemişti. Müzehher Hanım'da gerçeği kavramak sıkıntısı vardır. Önce politikanın ilkesini kavrayacaksın. Politika gerçeğe dayanır. Öyleyse önce gerçeği kavrayacaksın. Sonra bu gerçeği adına mücadele ettiğin insanların çıkarları açısından yorumlayacaksın. Müzehher bu gerçeği yaslayarak politika yapmanın heveslisiydi. Çevresindekilere bakmış ve yarattığı hayret hâlesi içinde hepsinin birer cüce portresine bürünmüş gibi sandalyelerinde ufaldıklarını görmüştü. Birkaç küçük teşhisi daha dillendirip Haldun'u eve götürmeye niyetlendi. Canı Haldun'u çekiyordu. Bu mücadelenizde tarihe iz bırakacak bir kadın ismi verin. Biraz sustu. Cevap gelmeyince Haldun'un elini tuttu. Arzularını, bütün sıcak ve sabırsız isteklerini bir çırpıda Haldun'un bedenine yaydı. Sesinde bu yayılmış olmanın rahatlığı vardı. Ne talihsizlik. Yüzlerce delikanlıyı cepheye sürüyorsunuz. Künhünü bilmedikleri bir savaşta sipersiz kalmış gibi telef oluyorlar. Geride şefkatle hatırlayıp hayranlıkla anacakları bir tek kadınınız bile yok. Haldun'u kaldırmış ve kapıya yönelmişlerdi. Koluna girip başını omzuna koydu. Asıl esefini kulağına fısıldadı. Ne işin var senin bu beceriksizler arasında? Cavidan hatıralarından sıyrıldı. Asıl gerçeği yaşamanın hakkını veren bir ciddiyet ve disiplin içinde büyümüştü. Tekrar aynaya baktı. Foyanın derinliklerinde gizlenmeye çalışan birkaç kurnaz hatıranın değerini yakasından yakalayıp önüne koydu. Şimdi asıl gerçeği tartışma zamanıydı. Kendi kendine sordu. Haydi bakalım Cavidan, şimdi de kendi suçunun itirafına başla. Göstermen gereken cesaret bu. Cavidan bir vicdan muhasebesinden geçişin örneklerini hayatında birkaç kez yaşamıştı. Her seferinde kendini ayıplayan bir noktaya varıyor, sonra bencil bir tercihle hatasını görmezlikten gelerek yaşadığı hayatın hak ve imkanlarına layık bir keyfin tadını çıkarıyordu. Babasının öldüğü gün yaşadıklarını hatırladı. Koca bir gazetenin büyük hissedarı olmuş ve kendisine kalan mirasın en önemli parçası olarak gazete sahipliğine kavuşmuştu. O güne kadar mücadelesini verdiği sosyalist hayat disiplinleri birdenbire kaybolmuş ve kendisini yeni ve güçlü bir kapitalist tarifin derinliğine bırakmıştı. İçinde bir sevinç vardı. Cenazede başsağlığı dileyen eski mücadele arkadaşlarının yüzlerini tek tek seyretmiş, hepsinin hüzünlü görünen çehrelerinde yeni ve güçlü durumunu kıskanan bir hırçınlık fark etmişti. Hepsinde sipere gizlenmiş tuzakçı sabır vardı. Cavidan bu tuzakçılığı görmüş, eski günleri mücadele heyecanını hatırlayarak görmezden gelmişti. Ertesi gün gazetenin patronu koltuğuna oturduğunda Haldun'un hayretli bakışlarını seyretmiş ve bir zamanlar kocasına sosyalizmin tarihinden örnekler veren cesaretlendirici konuşmalarını tamamen unutmuştu. Önünde rotasını sadece kendisinin çizeceği bir yol vardı. Bu yol büyük ve iddialı bir kapitalistin göstermesi gereken özen ve hiddet çemberiydi. Cavidan hiç tereddüt etmeden bu yoldan yürümüş ve oturduğu koltuğun hakkını veren bir isabetle Haldun'u ikaz etmişti. Eski mücadele heveslerine veda etmenin zamanı geldi. Artık sadece gazeteyi ve beni düşüneceksin. 12 Eylül'ün getirdiği o hiddetli baskı yavaş yavaş tarihe karışmış ve liberal düşüncenin getirdiği refaha yönelik bir ekonomik anlayış ülkeye hakim olmuştu. Cavidan bir zamanlar savunduğu bütün sosyalist görüşleri artık sokağın ortasında yalnız bırakmıştı. Gazetenin politikasının belirlendiği ilk toplantıda herkesi şaşırtan bir tavır takılmış ve hepsini şaşkına çeviren sert ve hızlı bir dönüşle yepyeni bir gerçeği savunmanın ilk örneklerini vermişti. Artık eski sosyalist Cavidan gitmiş, yerine gerçek ve inançlı bir liberalin cesaret ve ısrarı gelmişti. Kelimeleri özenle seçiyor, karşısındakilere bir iktisat dersi verir gibi yeni mezhebinin gerçeklerini telkin ediyordu. Sesinde kendine güvenen bir kadının zevkli ve heyecanlı inandırıcılığı vardı. Henüz sanayileşmemiş bir toplumda özgür bir sosyalizmden söz etmek mümkün değildir. Böyle bir teşebbüsün gerçek sosyalist devrimi yabancılaştırması kaçınılmazdır. Bizim yanlışımızın ülkeyi düşürdüğü tuzak budur. Çünkü sanayileşmenin olmadığı yerde sosyalizm yalnız ve deneyimsiz olmanın sıkıntısına düşer ve kapitalizmin kuşatması altında boğulur. Gözlerini Haldun'un gözlerinin içine dikti ve ona yeni bir meslek tarifi verir gibi kelimeleri özenle seçerek istediği manayı yükledi. Bazılarının büyük başarı dediği sosyalist model, işte bu deneyimsizliğin ve yalnızlığın zaafıdır. Haldun şaşkınlık içindeydi. Koynuna girdiği ilk gece Cavidan'ın anlattıklarını hatırladı. Güzel kadın sırtını duvara dayamış, dizlerini karnına çekmiş ve yatağın içinde çırılçıplak uzanan bir Haldun sıcaklığı içinde sert bir sosyalist söylemin kurallarını dillendirmişti. Türkiye'de sosyalizmi hem iktisadi hem siyasal ölçekleriyle tutarlı bütünlük içinde savunmuş herhangi bir düşünce akımına rastlayamazsınız. Hele hele bir düşünüre veya siyasetçiye tesadüf etmeniz imkansızdır. Türkiye'de sosyalizm bu akımın ilk doğduğu Batı Avrupa'daki gibi ahlaki bir değer yargısı olarak kabul edilmemiştir. Haldun bu tarifi yıllarca mücadelesinin düsturu gibi kullanmış ve her defasında bu isabetli teşhisin sahibi olarak Cavidan'ı göstererek karısıyla iftihar etmişti. Şimdi bu iftihar abidesi özenle yerleştirildiği kaidesinden ayrılmış, kendi kendine ayağa kalkarak bir başka mezhebin bahçesinde boy atmaya heveslenmişti. Haldun böyle bir vazgeçişin sıradan bir fikir değişikliği olamayacağını biliyordu. Açıkçası ihanet edilmiş gibi sarsıldı ve sıkıntılı telaşlar içinde olduğunu hissettirecek birkaç cümle söylemekten kendini alamadı. Demokratikleşme sürecini tamamlamadan herhangi bir sosyalist başarı sağlamak imkansızdır. Çünkü önemli olan özgür sosyalizmdir. Özgür demokrasiniz yoksa özgür sosyalizmden söz edemezsiniz. Cavidan böyle bir itiraz bekliyordu. Haldun itirazını adeta Cavidan'ın beklediği kelimeleri kullanarak yapmıştı ve şimdi kendisini muhatap alan alaycı azarlamaya katlanması gerekecekti. Cavidan alaycı bir dil kullanırken yüzünün güzelliğine içten bakışlı bir kadın davetkarlığı kazandırır ve sözlerindeki ağır tesirin hazmedilmesini kolaylaştırırdı. Sizin bahsettiğiniz devletin biçimlendirdiği bir bürokratik sosyalizmdir. Bununla ne bir yere varılır ne iftihar edilir. Haldun çok sert bir müdahalede bulunmak ve münakaşanın giderek kendini zorda bırakacak ihtimallerini bertaraf etmek istedi. Demokratikleşmeyi bir devrim heyecanı gibi kavramak bilgi ve tecrübe ister. Bu yoksa bunu beklemek hakkınız olmaz. Tartışma yavaş yavaş sosyalizmin değerlerini karşılaştırmaktan çıkmış, sinsi ve kurnaz cümlelerin tuzağında karşılıklı hafife alma yarışına dönüşmüştü. Haldun ciddiyetini korumanın doğru olacağını düşündü. Söyleyeceğinin tam kavranacağından emin değildi. Bu mücadele insan odaklı bir savaşım ahlakı getirmek için yapılıyordu. Cavidan istediği fırsatı yakalamıştı, çevresindekilere baktı. Herkes hayretli ve sabırlı bir bekleyiş içindeydi. Bu münakaşa artık gazetenin politika ilkelerini belirleme tartışmasına çıkmış, Cavidan ile Haldun'un çekişmesine dönüşmüştü. Cavidan yakaladığı fırsatı kaçırmak istemiyordu. Eğer insanınız o büyük toplumsal dönüşüme hazır değilse, hangi nitelikte devrim yaparsanız yapın toplumu değiştiremezsiniz. Alaycılığını artırmak istedi. En tehlikeli sosyalizm, 3-5 heveslinin tepeden inme getirmek istediği sosyalizmdir. Siz bunu denediniz. Haldun rahatsız olmuş, ayağa kalkarak odasına geçip biraz dinlenmek istemişti. İlk kıpırdayışında Cavidan yakaladığı ikinci fırsatı kullandı. Fazlasına tahammül edilemeyeceğini biliyordum. Tartışmayı burada kesiyorum. Gazetenin politikasında bu konuşmayı mutlaka dikkate almanız gerektiğini hatırlatırım. Cavidan hatıralarından sıyrıldı. Tekrar aynaya döndü. Artık akseden suret değişmişti. Cavidan'ın parlak yansıması kaybolmuş, yerine Haldun'un kanaatkar ve sabırlı sessizliği gelmişti. Cavidan bu sessiz görüntünün kulağını çekmek istedi. Türkiye'de özgürlük ve demokrasi mücadelesi bütün güçlüklere rağmen umutlarımızın bağlanabileceği tek ışıktır. Ama bu ışık ne kadar yakın, bileni de yok, yürekleneni de. Cavidan hala aynı dikkat ve merakla aynaya bakıyordu. Gözlerindeki sabır tükenmiş gibi bakışlarını aynadan kaydırdı ve kendini sıyrgaya çeken dürüstlüğüne sığındı. Sesinde hakikatini itiraf eden güçlü bir kadın hakimiyeti vardı. Kendi yolunu kendin tıkıyordun Cavidan. Şimdi kendin açmak zorundasın. Semih telaşla Şahin Bey'in odasına girdi. Neden beni acele çağırdınız? Nedir önemli olan? Şahin Bey sakindi. Yatırım uzmanının getirdiği dosyayı Semih'in önüne koydu. Artık çoğunluk hissesi Cavidan'ın değil. Odaya bir bomba düşmüş gibiydi. Şahin Bey'in yüz hatlarından nasıl bir his içinde olduğu anlaşılmıyordu. Sadece olayı bütün açıklığıyla aktarıp karşısındakini kendi yorumunda serbest bırakmak istiyordu. Semih'in bu önemli gelişmeyi kavrayamayacağı tereddüdüne kapıldı. İlave bir açıklamayla gerçeğin daha kolay anlaşılmasını istedi. Hisselerinin %10'unu satmış. Semih şaşkındı. Ne zaman? Oldukça uzun süre önce. Kime? Şahin Bey'in rahatlığı vardı. Önemli olan bu değil. Ya nedir? Şahin Bey güldü. Artık eşitiz. Cavidan'ın hiçbir avantajı yok. Semih şaşkındı. Ya Nemika'nın söyledikleri? Semih kaldırdı. 10 gün sonra yapılacak toplantıda seni gazetenin başına getirmek için bir oyun kurulmuştu. Sen de kanmıştın. Şimdi kimin hangi güçle nasıl hareket edeceğini kestirmek mümkün değil. Semih gürledi. Aşağılık kadın. Şahin Bey sertleşti. Benim yanımda hiçbir kadını aşağılayacak söz kullanma. Sesini daha da sertleştirdi. Koynuna girdiğin kadın velev ki orospu olsa bile ona daima saygı göstermeyi sakın unutma. Semih alttan alıp durumu kurtarmak istedi. Özür dilerim. Şahin Bey iki avucunu yan yana getirdi. Bir terazinin kefelerindeki eşitliği gösterir gibi küçük iniş çıkışlardan sonra avuçlarını tekrar durgun dengede tuttu. Şimdi kefelerden birine küçük bir dirhem gerekiyor. Telefon çaldı. Şahin Bey kaldığı yerden devam etti. İşte o dirhem kefeye düştü. Ahizeyi kaldırdı. Dikkatle dinledi. Memnun olmuş bir hali vardı. Güldü. Hemen bekliyorum. Semih'e döndü. Şimdi Nemika'ya git ve hiçbir şey yaşanmamış gibi kendini ona teslim et. Sakın saygısızlık yapma, sadece dediklerini uygula. Semih'in gidişini seyretti. Masasına döndü. Çekmecelerden birini açtı. İçinde şık bir çerçeve içinde genç bir kadın gülüyordu. Sana verdiğim sözü tutuyorum. Semih'in üzerine tek bir kar tanesi düşürmedim. 10. Bölüm. Yanarcasına bakarım gençliğimin gözüne. Sine qua non, olmazsa olmaz gibi. Ömer Fikret 2. Gazetenin aylık değerlendirme toplantısına Cavidan da katılmış ve uygulanacak genel politikanın ilkelerini yakından izlemek istemişti. İleriye dönük planlarının aksamasına yol açabilecek bütün ihtimalleri işin başında önlemek, gerekirse görünmeyen irini akıtmak için hançeri sert şekilde vurmayı göze almıştı. Karşısında Şahin Bey'in, Semih'in, İnci'nin ve Nemika'nın bulunuşunu fırsat saymış, bütün yöneticilere meydan okumaya karar vermişti. Yavaş yavaş yüzündeki mutluluk kayboluyordu. Haldun ortalıkta yoktu. Vakit öğlene yaklaşıyordu. Nerede olduğunun merakı içinde değildi. Ama bu kadar önemli bir toplantıyı aksatacak kadar cesur olmadığını da biliyordu. Birden başına bir iş gelmiş olabileceği endişesine kapıldı. Hemen ne olduğunun öğrenilmesini istese telaşa kapıldığı izlenimi yaratılacaktı. Cavidan böyle küçük heyecanlarda itidalini kaybeden kadın değildi. Sadece gecikme sebebi gibi gördüğü duruma açıklık getirmek istedi. Sanırım Haldun Bey hazırlıklarını henüz tamamlayamadı. Şahin Bey dipdiri ve sakin sesle müdahale etti. Önemli değil, sizi dinleyebiliriz. Haldun içeri girdi. Hiç de telaşlı hali yoktu. Fazla güvenli bir manzara sergiliyordu. Her ay yapılan toplantıda tartışılan konuları bu kez yeni bir anlatımla tekrarlayacak ve sonunda yine istediği uygulamayı sürdürecekti. Geciktim. Cavidan'ı görünce şaşırdı. Özür dilerim, önemli bir belge bekliyordum. Yerine oturdu. Cavidan'ın bu toplantıya gelmesine şaşmış, hele kendinden habersiz olarak Şahin Bey'i davet etmesini hayretle karşılamıştı. Tasarladığı gibi farklı bir giriş cümlesiyle konuyu açtı. Halkın inanılmaz boyutta cahil bırakılması, 1950'li yıllardan beri insan aklına saygının rafa kaldırılmasıyla başladı. Seküler düşüncenin darbe yemesi ve emperyalizmin siyasal iktidar sahiplerini avucuna almasıyla birlikte halkın ezilmesi hızlandı. Sefalet insana boyun eğdirir. Aç kalma endişesi onu iktidara ram eder. Bu ise pasifizmin temelidir. Emperyalistler ve onun ülkedeki Türk uzantıları kapitalizmi kitlelerin bu pasifliği karşısında rahatça ilerleteceğinin hesabını mükemmel olarak yapmışlardır. Özal'ı iyice tahlil etmek gerekir. Şahin Bey eliyle masanın üstünü gösterdi. Haydi öyleyse başla tahlile der gibiydi. Haldun durdu. Yapacağı tahlilin Cavidan'ı rahatsız edeceğini biliyordu. Böyle durumlarda başkalarının müdahalelerine sığınır ve durumun geçiştirilmesini sağlardı. Cavidan'ın gözlerinin üzerinde olduğunu hissediyor ve bu ağır yükü kaldırmakta zorlanıyordu. Şimdi masanın iki ucunda iki insan vardı ve her ikisi de birbirini yok etmek isteyen sert tavırla avına saldırmayı bekliyordu. Şahin Bey Haldun'un suskunluğunu fırsat bilerek üzerine yürüdü. Yok mu böyle bir tahliliniz? Haldun sorularla sıkıştırılmaktan hoşlanmazdı. Böyle bir sabrı yoktu. Genellikle görüşlerini söyler, çevresindekiler bu görüşler etrafında tartışmalarını derinleştirirken içkisini içip uzaktan keyifle seyrederdi. Şimdi böyle bir keyif yoktu. Şahin Bey üsteledi. Tahliliniz yoksa bir fikriniz vardır, onu dinlemek isterim. Haldun bir kurnazlığı denemek istedi. Sizin bir fikriniz var mı? İşin gerçeği, Şahin Bey'in de kesin ölçülerde netleşmiş fikri yoktu. Nemika'dan dinlediklerini isabetli bulmuş ama bu konuları gündeme getirmemesini, biraz beklemesini istemişti. Nemika'yı öne sürmek istemiyordu. İşin geniş kapsamlı tartışılabilir niteliklerinden hareketle bir açıklama getirmek istedi. Gorbaçov ne diyordu? Sosyalizmin gerçeğini olgunlaştıracak güçlü ve dürüst teorisyen kalmadı. O zaman kurtarıcı gibi gördüğümüz sosyalizm yozlaşmaya başlar ve mücadele eden gençleri ezen bir tank gibi zalimleşir. Sonra daha geniş bir tartışma aralığı yaratmak istedi. 1960'dan 1980'e gelişimize bakın. Değişen bir şey var mı? Herkes şaşkınlık içinde kaldı. Şahin Bey'den böyle bir tartışma beklemiyorlardı. Cavidan Haldun'un sıkışmaya başladığını görmüş ve üzerlerine gelen kadroyu başlangıçta bertaraf etmek istemişti. Toplantıyı dar bir alana sıkıştırmak ve çıkmazın hissedildiği yerde müdahale ederek Haldun'u sıkıntıdan kurtarmak istiyordu. Umulmayan bir müdahale ile durakladı. Haldun işi tarihe havale edip kurtulmanın yolunu denemek istemişti. Neredeyse 40 yıldır aynı noktada bırakılışımızın gerisinde hep iktidar için müdahale edenlere rastlıyoruz. Ve haksız yere nihai hedef için bekletiliyoruz. Şahin Bey rahatladı. Başlattığı tartışmayı ileriye götürecek kadar hazırlıklı ve güçlü olmadığının farkındaydı. Haldun müdahalesiyle sorumluluğu üzerine almaya niyetli görünmüştü. Şahin Bey sorumluluğu Haldun'a yıkıp işin içinden çıkmaya niyetlendi. Devam edin lütfen, aydınlanıyoruz. Haldun açıklamalarına devam etti. 1960 hareketi sosyalist değildi. İçeriğinde sadece özgürlük mücadelesi vardı. 1913'te Enver'in Babali baskınından 50 yıl sonra Burhanettin Paşa'nın Çankaya baskını da öyle. Sanki Resneli Niyazi'nin geyikleriyle daha çıkışı gibi. Birbirlerine böylesine benzeyen başka hiçbir askeri müdahale örneği bulamazsınız. Enver'in adamları Nazım Paşa'yı vurmuşlardı. 1960 ihtilalinde de Namık Gedik talihsizliği yaşandı. Cavidan konuşmanın bu düzeye dönüşmesiyle rahatladı. Tarih tartışması gelecek tartışmasına şimdilik istenen noktayı koymuştu. Ancak Haldun umulmadık bir tavır değişikliğiyle tahlilini genişletmek istedi. 1980 askeri darbesi 1960 gibi ihtilal değildir. 1980 darbesi geriye dönüşün simgesidir. Atatürk'ün devletçiliğinin geri getirilmesi kisvesi altında kapitalizmin ve faşizmin canlandırılması olayıdır. Cavidan havanın sertleşeceğini gördü. Haldun'un ileri gitmesini istemiyordu. Sert müdahaleyle tartışmayı durdurması Şahin Bey'in eline bir koz verebilirdi. Sabretmek zorunda olduğunu gördü, sustu. Haldun biraz daha ileri gitmek istedi. Önceki gece Suat'la yapılan tartışmada yakaladığı önemli bir tutamağı kullandı. Türkiye'deki aydın reaya o kadar düzeysiz ve niteliksizdi ki, Das Kapital'i okutmaktan korkan bir üniversite düzenine arka çıkıyordu. 1930'ların devlet kapitalizmini sosyalizm sanan bu kişiler bugün bile herkesi yanıltmaktadır. Sözlerinin can alıcı noktasına yaklaştığını biliyordu. Eğer istediği tesiri yaratırsa Suat'ın gerçek sosyalizm konusunda söylediklerini kendi üslubuyla aktaracaktı. Gururlu sesle hükmünü verdi. İşte gazetemizin yeni politika ilkesini bu gerçeğe dayandırmalıyız. Cavidan tahammülü kadın değildi, kurnazlığı severdi. Ne dersiniz Şahin Bey? Öğle yemeği için ara verelim mi? Bardaktan boşanan bir yağmur başladı. Akşam karanlığıyla birlikte yaşanan sıkıntılı dönem kendisini hemen hissettiriyordu. Perize sabah Neylan'la yaptığı tartışmadan çok hoşlanmıştı. Mozart'ta Eylül yoktur derken doğru bir karar verdiğini düşünmüş ve sevinmişti. Bir uygun zamanda Beethoven Eylül'ünün ne olduğunu Neylan'a göstermeye karar vermişti. Piyano başına geçecek ve insanı adeta müziğin ahengine esir eden iddia ve ihtişam içinde tuşların üzerinde gezinecekti. Parmaklarım bu ihtişamı sevdiğim bir insana sunmak lezzetiyle güçlenecek diyordu. Kendisini derin bir gönül muhasebesinden geçirmek istemiş ama başaramamıştı. Neylan'a karşı duygularının nasıl bir değer taşıdığını kestiremiyordu. Haldun'un varlığında kendini teslim ettiği duyguyu yüceltmiş ve hiçbir başka ihtimali aklına bile getirmemişti. Şimdi yeni bir dünya teklifinin nimetleri önündeymiş gibi her ihtimali şaşkın ve heyecanlı bakışlarla gözlüyor ama istediği sonucu sağlayacak cesaret ve kararlılığı gösteremiyordu. Telefonu çaldı. Koşarak açtı, Haldun karşısındaydı. Yeni dediği dünyanın bütün nimetleri birden kaybolmuş ve yılların sürüp getirdiği heyecanlı sevgi ve hasret aniden canlanmıştı. Haldun'u kucaklar gibi sesinin bütün sevinçlerini coşturdu. ''Ne zaman geliyorsun Haldun? Seni çok ama çok özledim.'' Aradığı sıcaklığı bulamadı. Birden vücudunun her hücresinden soğuk ter boşanmış gibi titredi. Sesinde ayıplı bir çöküş belirdi. Haldun endişeli, hatta korkulu bir telaş içinde asıl istediğini birdenbire söyleyivermişti. ''Hemen evi terk et. Cavidan geliyor, yola çıktı bile.'' Perize son bir direniş göstermek istedi. ''Hani sen geliyordun?'' Haldun ümit verici bir sesle bir teselli imkanı aradı. ''Hafta sonunu orada geçireceğiz. Sen birkaç günlüğüne küçük koydaki otele git. Sahibi arkadaşımdır, anlayış gösterir. Gidince tekrar dönersin.'' Perize kendine gelmişti. ''Ne zaman kendine yetecek gücün olacak senin?'' ''Lütfen beni zorda bırakma. Otele gelirim. Orada kucaklaşırız.'' Haldun'un böyle diz çökmüş halinden rahatsız oldu. ''Ben kendime çare bulurum.'' Perize telefonu bıraktı. Olduğu yerde silkelendi. ''Ya Rabbi, ne zaman kendime yetecek gücüm olacak benim?'' Pencereye doğru yürüdü. Dışarısını seyretti. Yağmur şiddetini artırmıştı. Her yer ıslak bir karanlık içindeydi. Neyla'nın evinde sadece ölgün bir ışık yanıyordu. Balkona çıktı. Yağmurun birkaç damlası üzerine gelince ürperdi. ''Hep böyle uzaktan kumandalı bir oyuncak mı olacağım?'' Valizini yatağın üzerine attı, banyoya gitti, bütün eşyasını alıp gelişigüzel koymaya başladı. Notalarını yerleştirdi, yatağın üzerine oturup bir süre çaresiz kalmış olmanın acısını çekti. Aynaya baktı, yüzü yorgundu. Yaz ikindilerinin ayçiçeği tarlaları gibiydi. Sürekli güneşe yönelen sabırlı dönüşlerle boyun büküyordu. Balkon kapısı yağmur ve fırtına altında çarpıyordu. Yavaşça balkon kapısını kapattı. Neyla'nın ölgün ışığı canlanmıştı. İçeriden gelen zarif bir musiki bütün bahçeyi kaplamıştı. Valizini kapattı. Flüt kutusunu üzerine koydu. Cebinden küçük bir kart çıkardı. Telefona uzandı. Karta bakarak numaraları çevirdi. Yatağın üzerine oturdu. Sesi mahzun ve kısıktı. ''Filozof oyun bozan adamdır. Bağışla, gecenin bu saatinde aradığım için.'' Bir süre bekledi. Sesine bir sabır ve cesaret kazandırmak istedi, beceremedi. Bir iki derin nefes aldı ve tek nefeste boşalttı. ''Yardımına ihtiyacım var.''